Ayrım 59.
Şatof'a gelince onun onları ele vereceğine kesinlikle inanıyordu. Bizimkilere rapordan söz ederken içtendi. Hiç görmemişti bu raporu, hakkında bir şey de duymamıştı. Ama iki kere ikinin dört ettiği gibi inanıyordu onun varlığına. Şatof'un bu anı, Liza'nın ölümünü, Maria Timofeyevna'nın ölümünü kaldıramayacağını, özellikle şimdi kararını vereceğini sanıyordu. Kim bilir, belki de böyle düşünmesi için bir takım delilleri vardı. Şatof'tan nefret ettiği de biliniyor. Bir zamanlar bir tartışma geçmişti aralarında. Pyotr Stepanoviç kendisine edilen hakareti hiçbir gün bağışlamadı. Hatta öyle sanıyorum ki en önemli neden de buydu. Kentimizin yaya kaldırımları dar tuğla döşelidir, geçitler de. Pyotr Stepanoviç yaya kaldırımının ortasından gidiyor, yanında yürümesi için yer kalmayan ya da bir adım arkadan gitmek ya da konuşabilmek için kaldırımdan inip çamurlu sokakta çabuk çabuk yürümek zorunda kalan Liputin'le hiç ilgilenmiyordu. Birdenbire bundan kısa bir zaman önce şimdi onun gibi yaya kaldırımının ortasından giden Stavrogin'in arkasından yetişmek için çamurların içinde çabuk çabuk yürüdüğünü hatırladı Pyotr Stepanoviç. Her şeyi hatırlamış, öfke ateşi sarmıştı içini. Öte yandan utancın doğurduğu bir öfke de Liputin'in içini sarmıştı. Varsın istediği gibi davransındı Pyotr Stepanoviç bizimkilere. Ama ona karşı, bizimkilerin tümünden çok bilmiyor muydu? Soruna onlardan daha yakın değil miydi? Tümünden daha bir yürekten bağlı değil miydi ona? Doğrudan doğruya olmasa da şimdiye dek devamlı olarak onun için değil miydi? Ah, gerekirse Pyotr Stepanoviç'in onu mahvedebileceğini biliyordu. Ne var ki çoktan beri nefret ediyordu Pyotr Stepanoviç'ten. Onun için tehlikeli olduğu değil, davranışlarındaki kendini beğenmişliği, gururuydu bu nefretin nedeni. Şimdi böylesine bir kararın alınmasının zorunlu olduğu bu anda en çok birlik olan bizimkilere kızıyordu. Ne yazık ki yarın kesinlikle bir köle gibi söylenilen yere en önce gideceğini, üstelik ötekileri de oraya sürükleyeceğini biliyordu. Ama aynı zamanda bir yolunu bulup başını hiç derde sokmadan Pyotr Stepanoviç'i yarına kadar öldürebilme olanağını bulsa, gözünü kırpmadan yapardı bunu. Duygularına iyice dalmış, susuyor, ona ıstırap çektiren Pyotr Stepanoviç için korkuyordu. Beriki hepten unutmuştu onu sanki. Yalnızca arada bir dikkatsizce, kabaca dirsek vuruyordu ona. Kentimizin en büyük caddesinde birden durdu Pyotr Stepanoviç, bir meyhaneye daldı. Liputin heyecanlanmıştı. ''Nereye gidiyorsunuz? Meyhane burası.'' ''Bir biftek yemek istiyor canım.'' ''İnsaf edin, her zaman kalabalıktır içerisi.'' ''Olsun varsın.'' ''Ama geç kalacağız, saat 10 oldu.'' ''Gideceğimiz yere ne denli geç gitsek geç kalmış sayılmayız.'' ''Öyle ama ben geç kalıyorum. Dönmemi bekliyorlar.'' ''Beklesinler. Onlara gitmeniz budalalığın daniskasıdır. Sizin yüzünüzden bugün öğle yemeği yiyemedim. Kirilov'a ise ne denli geç gidersek o denli iyi olur.'' Ayrı bir oda tuttu Pyotr Stepanoviç. Liputin öfkeli, utangaç bir tavırla köşedeki koltukta oturmuş, onun yemek yiyişini seyrediyordu. Yarım saat, belki de daha çok geçmişti. Pyotr Stepanoviç hiç acele etmiyor, iştahlı iştahlı yiyordu. Çıngırağın ipini çekip gene hardal istedi, sonra bira getirtti. Hala hiç konuşmuyordu, pek dalgındı. Hem pek dalgın olabilir hem de iştahla yemek yiyebilirdi. Sonunda Liputin öylesine nefret eder olmuştu ki ondan, gözlerini ayıramıyordu üzerinden. Bir çeşit sinir kriziydi bu. Pyotr Stepanoviç'in ağzına koyduğu biftek parçalarını sayıyor, ağzını öyle çok açtığı, dudaklarını yaladığı, yağlı parçaları emdiği için nefret ediyordu ondan, biftekten de nefret ediyordu. Sonunda bulanık görmeye başlamıştı, başı hafiften dönüyordu. Soğuk, sıcak bir şeyler dolaştı sırtında. Birden bir kağıt parçası attı önüne Pyotr Stepanoviç. ''Boş duracağınızı okuyun bari.'' Liputin ışığa yaklaştı. Kötü bir el yazısıyla küçük küçük yazılmış bir kağıttı bu. Her satırda düzeltmeler vardı. O yazıyı sökmeye çalışırken Pyotr Stepanovich ücreti ödemiş çıkmıştı. Sokakta uzattı ona kağıdı Liputin. Sizde kalsın, sonra anlatırım. Ama ne dersiniz? Liputin'in tüm bedeni titriyordu. Bence böylesine bir bildiri, gülünç bir ahmaklıktan başka bir şey değildir. Öfkesi kırılmıştı. Yakalayıp götürmüşlerdi onu sanki. Tüm bedeninde bir ürperme dolaşıyordu. Bu çeşit bildirileri yaymaya karar verirsek, budalalığımız, anlayışsızlığımızla bizi küçük görmelerini sağlamış oluruz. Ben öyle düşünmüyorum. Kararlı adımlarla yürüyordu Pyotr Stepanovich. Aynı düşüncede değilim sizinle, dedi Liputin. Kendiniz mi yazdınız bunu yoksa? Sizi ilgilendirmez. Hem öyle sanıyorum ki aydın bir kişi şiiri, şiirden başka her şeye benziyor. Hertzen de yazmadı onu. Yalan söylüyorsunuz. Kusursuz bir şiirdir aydın bir kişi. Şuna şaşıyorum. Hep çabuk çabuk yürüyor, çamurlara basmamak için taştan taşa atlıyordu Liputin. Hepimizin mahfına neden olabilecek bir biçimde hareket etmemizi istiyorlar bizden. Bu istek Avrupa'da olağan olabilir, proletarya var orada çünkü. Ama burada bizler bu işi bir çıkar gözeterek üzerimize almamış kişiler olarak kendimizi ateşe atıyoruz bence. Furyerist olduğunuzu sanıyordum. Furye bunu söylemiyor. Saçma sapan şeyler söylediğini biliyorum. Hayır, saçma değildir Fourier'in söyledikleri. Affedersiniz ya, Mayıs'ta ayaklanma olacağına bir türlü inanamıyorum. Liputin ceketinin düğmelerini bile açtı, öylesine sıcak basmıştı onu. Pyotr Stepanovich korkunç bir soğukkanlılıkla Liputin'in ağzından kaptı sözü. Yeter. Ama unutmamak için bu kağıt parçasını alıp kendi elinizle basmak zorunda kalacaksınız şimdi. Şatov'un baskı makinesini çıkaracağız gömülü olduğu yerden hemen yarın siz teslim alacaksınız onu. En kısa süre içinde elinizden geldiğince çok basın, kışında dağıtırsınız. Olanaklar sağlanacaktır. Elden geldiğince çok sayıda basmalısınız, başka yerlere de yollamanız gerekecek çünkü. Hayır efendim, bağışlayın beni. Üzerime alamam böyle bir. Kabul etmiyorum. Alırsınız, alırsınız. Merkez komitesinin buyruğuna göre hareket ediyorum. İtaat etmek zorundasınız. Bense Avrupalı merkezlerimizin Rusya'daki durumu hiç bilmedikleri, her türlü bağı koparıp attıkları, bu yüzden de yalnızca sayıkladıkları kanısındayım. Hatta öyle sanıyorum ki Rusya'da yüzlerce beşli yok, yalnızca bir beşli var, o da biziz, ağ falan da yok. En sonunda derin bir soluk aldı Liputin. Pyotr Stepanovich, sizin için daha da aşağılık olur bu durum. İnanmadan koştunuz demek ülkünün peşinden. Şimdi de iğrenç bir köpek gibi benim arkamdan koşuyorsunuz. Hayır efendim, koşmuyorum. Dağılmaya, yeni bir birlik kurmaya hakkımız var. Pyotr Stepanovich gözleri parlayarak gürledi birden. Budala! Bir süre karşı karşıya durdular. Pyotr Stepanovich döndü, kendinden emin bir tavırla yoluna devam etti. Şimşek hızıyla şu düşünce geçti Liputin'in aklından. Dönüp geri gideyim. Şimdi dönmezsem bir daha hiç dönemem. Tam 10 adım böyle düşündü. Ama 11. de yeni, gözü pek bir düşünce kıvılcımlanmıştı aklında. Dönmedi, geri gitmedi. Filipov'un evine yaklaşmışlardı ama doğrudan eve gitmeden yan sokağa saptılar ya da daha doğrusu tahta perde boyunca uzanan belli belirsiz bir patikaya girdiler. Öyle ki bir süre hendeğin dik yamacında tahta perdeye tutunarak yürümek zorunda kaldılar. En karanlık bir yerde Pyotr Stepanovich bir tahtayı çekip çıkardı. Açılan delikten içeri daldı. Liputin şaşırmıştı ama peşinden o da girdi delikten. Sonra gene yerine yerleştirdiler tahtayı. Fetka'nın Kirilov'a geliş gidişinde kullandığı gizli kapıydı bu. Pyotr Stepanovich sert bir sesle "Burada olduğumuzu bilmemeli Şatov," diye fısıldadı. 3. Kirilov o saatte her zamanki gibi Maroken koltuğunda oturmuş çayını içiyordu. Pyotr Stepanovich ile Liputin içeri girince kalkmadı ayağa ama şöyle bir kıpırdadı yerinde, ürkek gözlerle girenlere bakmaya başladı. Yanılmadınız dedi Pyotr Stepanovich. O iş için geldim. Bugün mü? Hayır hayır yarın. Yaklaşık olarak bu zamanlarda. Acele edip ürken Kirilov'a endişeyle bakarak masaya oturdu. Bu arada öteki sakinleşmiş her zamanki gibi bakıyordu. Bunlar inanmıyorlar. Liputin'i getirdim diye kızmadınız ya. Bugün kızmam ama yarın yalnız kalmak istiyorum. Ama ben gelmeden olmaz benim yanımda. Sizin yanınızda olmasın isterdim. Hatırlıyor musunuz söyleyeceğim her şeyi yazmaya, imzalamaya söz vermiştiniz. Benim için değişmez. Şimdi çok mu kalacaksınız burada? Birisini görmeliyim, yarım saatte kalmam gerek. Nasıl derseniz öyle olsun ama yarım saat oturacağım. Kirilov susuyordu. Bu arada Liputin köşede başpiskoposun portresinin altındaki sandalyeye yerleşmişti. Deminki gözü pek düşünce gittikçe daha çok sarıyordu içini. Kirilov hemen hemen hiç fark etmiyordu onu. Liputin daha önceden biliyordu Kirilov'un kuramını, daima gülerdi ona. Ama şimdi susuyor, üzgün üzgün çevresine bakıyordu. ''Çay içmeme de izin verseydiniz çok iyi olurdu.'' dedi Pyotr Stepanovich. ''Demin biftek yedim, burada da çayı hazır bulacağımı umuyordum.'' ''İçin tabii.'' Pyotr Stepanovich yüzünü buruşturarak, ''Önce siz buyursaydınız.'' dedi. ''Önemi yok, Liputin de içsin.'' ''Hayır efendim, ben yapamam.'' Hızla döndü Pyotr Stepanovich. ''Yapamam mı, istemiyorum mu?'' Duygulu bir sesle reddetti Liputin. ''Onların evinde içmem.'' Pyotr Stepanovich kaşlarını çattı. ''Mistisizm kokuyor. Topunuz ne çeşit insanlarsınız, şeytan bilir.'' Cevap veren olmadı ona. Bir dakika üçü de sustu. Birdenbire sert bir sesle ekledi. ''Ama şunu biliyorum ki hiçbir ön yargı içimizden hiçbirini görevini yerine getirmekten alıkoyamaz.'' ''Stavrogin gitti mi?'' diye sordu Kirilov. ''Gitti. İyi etti.'' Pyotr Stepanovich'in gözleri parladı ama tuttu kendini. ''Nasıl düşünürseniz düşünün, bence önemli değil. Yeter ki herkes verdiği sözü tutsun.'' ''Ben tutacağım verdiğim sözü.'' ''Özgür, ilerici bir insan olan sizin, görevinizi yapacağınıza inancımı hiçbir zaman yitirmemişimdir zaten.'' ''Ama siz gülünçsünüz.'' ''Olsun varsın.'' Sizi güldürebildiğime pek sevindim. Bir işe yaramak sevindirir beni her zaman. İntihar etmemi çok istiyor, birdenbire vazgeçmemden korkuyorsunuz öyle değil mi? Yani görüyorsunuz ya, planınızı bizim hareketlerimizle kendiniz birleştirdiniz. Planınızı hesaba katarak bir takım işler yaptık, öyle ki artık vazgeçmeniz olmaz. Bir kere ok yaydan çıktı çünkü. Bunu benden istemeye hakkınız falan yok. Anlıyorum, anlıyorum. İsteğinize bağlı her şey. Bizlerse hiçiz. Ama yeter ki gerçekleşsin bu isteğiniz. İğrenç suçlarınızın tümünü de üzerime almak zorunda mıyım? Bana bakın Kirilov, korkmuyorsunuz ya. Vazgeçmek niyetindeyseniz hemen şimdi söyleyin. Korkmuyorum. Çok soru sormaya başladınız da. Gitmeniz yakın mı? Gene soruyor musunuz? Kirilov hafifseme dolu bakışlarla süzdü onu. Pyotr Stepanovich gittikçe daha çok kızarak, telaşlanarak, uygun ses tonunu da bulamayarak, ''İşte gördünüz mü?'' diye devam etti. ''Yalnız kalmanız, kafanızı toplamanız için gitmemi istiyorsunuz. Ama bütün bunlar kötüye, önce sizin için kötüye işarettirler. Çok düşünmek istiyorsunuz. Bence düşünmeseniz daha iyi edersiniz, hele böyle. Doğrusu huzursuz ediyorsunuz beni.'' Yalnızca bir şey fena halde sıkıyor canımı. O anda yanımda sizin gibi iğrenç bir yaratığın bulunacağı. O kadar önemli değil bu. Belki o anda dışarı çıkar, taşlıkta beklerim. Ölecekseniz, böylesine de heyecanlıysanız, bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Taşlığa çıkarım. Tutun ki bir hiçim ben, bir şey anladığım yok. Sizin yanınızda da son derece değersiz bir insanım. Hayır, değersiz değilsiniz. Bir takım yetenekleriniz var. Ama anlayışınız pek yerinde değil. Çünkü aşağılık bir insansınız. Pek sevindim buna, pek sevindim. Böyle bir anda sizi eğlendirebildiğim için pek sevinçli olduğumu söyledim. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Yani ben, neyse, saygıyla dinliyorum. Hiçbir şey gelmez elinizden sizin. Şimdi bile bir damlacık öfkenizi gizleyemiyorsunuz. Oysa bunu belli etmek hiç de gelmez işinize. Canımı sıkarsınız, birden 6 ay daha süre isterim. Pyotr Stepanoviç saatine baktı. Kuramınıza hiçbir zaman akıl erdiremedim ben sizin. Ama onu bizim için düşünmediğinizi, dolayısıyla biz olmadan da gerçekleştireceğinizi biliyorum. Sizin düşünceyi değil, düşüncenin sizi yiyip bitirdiğini, bu yüzden onu geri bırakmayacağınızı da biliyorum. Nasıl? Beni mi yedi bitirdi düşünce? Evet. Ben yiyip bitirmedim onu demek. Bu güzel işte. Küçücük bir aklınız var. Kızıştırmaya uğraşıyorsunuz beni. Bense gurur duyuyorum. Bu da pek hoş, bu da pek hoş. Gurur duymanız gerekli zaten. Yeter. İçtiniz çayınızı, gidin artık. Pyotr Stepanoviç ayağa kalktı. Hadi bari, başka çıkar yol yok. Ama erken daha. Bakın ne diyeceğim Kirilov. Kasabın karısının yanında bulacağım o adamı, anlıyorsunuz ya. Yoksa o da mı yalan söyledi? Bulamayacaksınız, çünkü orada değil, burada o. Nasıl burada? Tüh, nerede? Mutfakta oturmuş yiyor içiyor. Pyotr Stepanoviç'in yüzü öfkeden kıpkırmızı oldu. Peki ama ne cesaretle. Beklemek zorundaydı, saçmalık bu. Ne nüfus kağıdı var ne de parası. Bilmiyorum. Hoşça kalın demeye geldi, giyinip kuşanmış, hazırlanmış. Gidecek, bir daha dönmeyecekmiş. Sizin alçağın biri olduğunuzu, paranızı beklemek istemediğini söylüyordu. Aa, korkuyor benim. Olursa şimdi de onu... Nerede o, mutfakta mı? Yandaki küçük karanlık odanın kapısını açtı Kirilov. Bu odadan 3 basamak inerek mutfağa, çoğunlukla aşçı kadının yatağa serilen bölmeyle ayrılmış o küçük yere geçtiler. Köşede tasvirlerin altındaki örtüsüz yontma masada Fetka oturuyordu. Önünde yarılanmış bir vodka şişesi, tabakta ekmek, patatesli haşlanmış soğuk et vardı. Çabuk çabuk yiyordu. İyice sarhoş olmuştu ya, kürküyle yola çıkmaya hazır oturuyordu. Bölmenin öte yanında semaver kaynıyordu ama Fetka için değildi bu. Fetka bir haftadan beri kendisi yakıyor, hazırlıyordu her gece semaveri. Alexey Niliç için. Çünkü efendime söyleyeyim, geceleri çay içmeye pek alışmışlar. Aşçı kadının bilmemesi yüzünden patatesli et haşlamasını sanıyorum Fetka için daha sabahtan Kirilov kendisi hazırlamıştı. Aceleyle aşağı inerek, ''Yaptığın nedir senin?'' dedi Pyotr Stepanoviç. ''Söylenilen yerden için beklemedin?'' Var gücüyle masaya indirdi yumruğunu. Fetka mağrur bir tavırla başını kaldırdı, sözcükleri kibirli bir sesle tane tane söyleyerek, ''Dur Pyotr Stepanoviç, dur!'' dedi. Bay Kirilov'u ancak çizmelerinin çamurunu temizleyebileceğim bir kimse olan Alexey Niliç'i, çünkü okumuş bir kişidir o, sense yalnızca, tuh, gene kibirli, yana tükürür gibi yaptı, edebinle ziyarete geldiğini anlamalısın önce. Gürlemeden önce bir kendini beğenmişlik, kararlılık, biraz da oldukça tehlikeli, yapmacık, durgun bir öğüt vermek isteğinin olduğu belliydi hallerinde. Ama Pyotr Stepanoviç'in tehlikeye falan bakacak durumu yoktu, hem battığını da görmüyordu sanki. Günün olayları, başarısızlıkları alt üst etmişlerdi onu. Liputin 3 basamak yukarıdaki karanlık odadan aşağı merakla bakıyordu. Sahici bir nüfus kağıdı ile iyi para alıp söylenen yere gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Evet mi, hayır mı? Görüyorsun ya Pyotr Stepanoviç, ta en baştan aldatmaya başladın beni. Gerçek bir alçak olduğun çıkıyor ortaya bu yüzden. Mendebur pis herifin birisin gözümde. Günahsız bir insanı öldürmem için büyük para vaat ettin bana. Bay Stavrogin adına yemin ettin. Şimdi anlaşılıyor ki hepsi palavraymış bunların. Hiçbir şeye karışmadım. 1500 rubleye bile sırt çevirdim. Hem Bay Stavrogin'in suratınıza kırbacı indirdiğini de duyduk. Şimdi gene tehdit ediyorsun beni, para vaat ediyorsun. Ama niçin olduğunu da söylediğin yok. Kafamın içinde bir kuşku var. Bir şeye çabucak kanmama güvenerek beni Bay Stavrogin'den öc almak için Petersburg'a yollayacaksın gibime geliyor. Birinci katil sen olmuş olursun böylece. Hem biliyor musun ki yalnızca bir bakımdan yolunu şaşırdığın için Tanrı'ya, Yaradan'a olan inancını yitirdiğinden ne gibi bir cezaya çarptırılacaksın? Bir şey değişmez, putperestsin. Bir Tatar ya da Mordovla aynısın. Alexei Nilich filozof olduğu için birçok defalar anlatmış sana gerçek Tanrı'yı, Yaradan'ı, evreni, yaratılışını, din kitabından, kurulacak büyük mahkemeyi, her çeşit otun, hayvanın nasıl yaratıldığını da anlatmış. Ama sen sağır, dilsiz, anlayışsız bir odun gibi inat ediyorsun. Asteğmen Erkel'i de kendin gibi yaptın. Son derece kötü ruhlu, dinsiz. Ah seni sarhoş köpek! İkonları soyar soğana çevirir, sonra da gelir din dersi vermeye kalkışırsın insana. Bir şey söyleyeyim mi sana Pyotr Stepanoviç? Evet doğrudur ikonları soyduğum. Ama İncil'leri aldım sadece. Hem ne biliyorsun, belki eski bir ayıbım için o anda kutsal tasvirin önünde gözyaşı döktüm. Çünkü başımı sokacağım bir yuvam yok, kitaptaki o yetimden farkım yok. Kitaplarda okudun mu, çok eski zamanlarda tüccarın biri, aynı benim gibi, ağlamaklı bir iç çekmeyle, kutsal anamızın incilerini çalmış da, sonra herkesin gözü önünde incilerin hepsini getirip, yere diz çökerek ayaklarının tam dibine bırakmış. Olayı gören baş rahibe, herkesin yanında kucaklamış onu. Öyle ki bir mucize bile olmuş bu. Devlet kitaplarına olayın olduğu gibi geçirilmesi emri gelmiş yukarıdan. Oysa sen fareyi bıraktın içeri, demek ki Tanrı'ya hakaret ettin. Doğuştan efendim olmasaydın, daha küçükken seni kucağımda gezdirmemiş olsaydım hemen hakkından gelirdim. Şurada oturduğum yerde hatta. Pyotr Stepanoviç son derece öfkelenmişti. Tanrım, Stavrogin'le görüştün mü bugün? Beni sorguya çekemezsin. Bay Stavrogin şaştı kaldı. Bir şeye karıştığı yok, paradan nasıl haberi olsun, aldattın beni.